Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında yüzümüze yalanın söylenmesine alışık olduğumuzu ama bunun artık anayasayla mücadele haline gelip bir de Avrupa Birliği ile dalga geçer konumda yapılmasına çok da alışkın değiliz diyerek konuşmuştuk. Ve Selahattin Demirtaş konusunda AİHM'in verdiği karar, onun ötesinde mesela Metin Akpınar'ın 80 yaşında hani 65 yaş üzerine aman sokağa çıkmayın çok tehlikeli derken gözaltına alınacak şekilde neredeyse böyle sürüklenerek adliyeye götürülmesi, oradaki o görüntüler, bunun saçmalığını konuştuk ve biraz hafıza tazelemek istedim. Belli ki sizin de hoşunuza gitmiş. Biliyorum zaman zaman bunun yapılmasını sevdiğinizi. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak Periskop izleyicileri. Yayını paylaş tuşunu hemen onun yanından tıklayacak. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım. Gazetelerde ne olduğuna bakacağız. Hemen kafadan söyleyeyim. Gazetelerde ne var? Gazetelerde büyük bir kafa karışıklığı var. Her şeyin ötesinde. Hem de öyle böyle değil. Çok ağır bir kafa karışıklığı var. Mesela bugün Hürriyet Gazetesi'nden başlayacağız. Bu nedenle ilk yayında uzun uzun anlattım size. 18 yıllık bir gelişim hikayesi, bir öykü anlatmaya çalıştım ve yani şununla anlattım. Ben şahidiyim kardeşim bunun. Bütün sürecinde bir gazeteci olarak hem de AKP muhabiri olarak hem de bir bölümünde Cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak yapılan her şeyi başından sonuna kadar hem yurt içinde hem yurt dışında izleyen gazetecilerden biriydim. Herkese yalan söyleyebilirsin de bana yalan söyleyemezsin. Gerçekten böyle bir saçma şansın yok. Bil diye anlatıyorum. Ama mesela Hürriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti İnanılır gibi değil ya. Bütün bunlar sanki başka bir ülkede yaşanıyor. ABD ve Avrupa ile yeni sayfa açıyoruz. Söyleyen kim? Göklerden gelen bir karar. Yeni sayfa mı açıyoruz? Emin miyiz? Kesin karar mı? Hayır, ona göre çünkü toparlamamız gerekiyor. Bayağı bir çıtık batırdık ortalığı. Bir onu temizleseydik önce. Gerçekten hani AİHM'in kararı ikiyüzlüdür. Avrupa en az ikiyüzlü. Bunu hep söylüyorum zaten ben de. Ama... Ya bu olmamış ki ya. Vallahi ya bu tutmaz. Ben size söyleyeyim. Ama aynı konuşmanın içindeyim. Avrupa Birliği'ne gömüp hem de üzerinde bunu söylemek hayaldi, gerçek oldu işte. Neden? Çünkü bunların tamamı iç piyasaya oynama çabaları. Sadece iç piyasaya oynanıyor. O kadar. Devamı yok. Emin olun bir gram devamı yok. İç piyasaya oynanıyor. Kendi seçmenini oynuyor. Yoksa şunu akıl edemeyecek kadar aptal mı bu ülkenin insanları? Hadi ya, Avrupa Birliği demek bu kadar çakal, bu kadar ağır durumda. Can Dündar'a da hazır 27 yıl 6 aylık hapis cezası çıkartmışsın. O zaman yapsana şunu. Dün sevgili Devrim yazmıştı, Devrim Gürkan. Ben de retweet ettim. Yapsana. Hacı yolla yolla adamı desene Almanya'ya. Hadi. O söylediğinde sen taktiği yapıyorsun. Ya bana anlatsana şu büyük devlet hikayesini bir. Vallahi. Bir anlat ya, muhabbet edelim iki satır. Nasıl olunuyor büyük devlet? Deniz Yücel'i nasıl yolladık biz Almanya'ya? Bak hala ortada duruyor ya. Bunu reddedebilecek bir Allah'ın kulu yok Türkiye'de. Bu yayını izleyen AKP'liler, MHP'liler siz reddedebilir misiniz? Adam tutukluluğunun devamına verilen karar günü yarım saat sonra hazırda çalışmakta olan bir uçağa bindi ve devam etti Almanya'ya. Ya hadi deyin ki hayır ya olmadı öyle bir şey, alakası yok. Sen söylüyorsun, iade et. Söyleyen kim bu arada? Fahrettin Altun. Evrenin, kozmosun, kainatın iletişim başkanı. Sana ne oluyor ya? Ya sen memursun. Adalet Bakanlığı personeli değilsin. Onu isteyecek olan Adalet Bakanlığı'dır, İçişleri Bakanlığı'dır. Sana ne oluyor? Öne atlayacak ya, rol çalacak ya. O zaman yap kardeşim. Bak Heiko Maas da Almanya Dışişleri Bakanlığı'na açıklama yap. Ya altında kalma o zaman. Benim kanıma dokunuyor o zaman çünkü. Fırça yediğinde bana dokunuyor. Sen fırça yedin diye sevinmiyorum ki ben. Sonuçta bu ülkeye atılmış bir fırça. Maalesef sen yönetiyorsun, evet. Ama bu ülkeye atılmış bir fırça. Yapsana. O kadar delikanlısın. Çık ortaya. Yolla koçum de. Yolla. Hadi yollama bak ne yapıyorum de. Ha bir büyüğü saçaklının bak gidecek. Dün gider ayak mesela. Irak'ta savaş suçu işleyenleri affetti herif. Nasıl? Düpedüz faşist çünkü. Irkçı, cahil. Irkçı, cahil, faşist. Başka bir daha geldi aklıma. İsmi hatırlayamadım. Neydi ya? Neyse boş ver, çok önemli değil. Var öyle ırkçılar, faşistler, cahiller. Çok anlıyormuş gibi bırbır konuşan bir sürü abuk sabuk tip. Neyse konumuz onlar değil. Yapsana mesela. Trump'ın Türkiye'ye tehdit ederek aldığı Rahip Brunson tarzını hadi yapalım hep beraber. Ekonomini yerle bir ederim desene. Ya hadi yapıyorsun kardeşim bunu yap. Büyük devlet böyle olmuyor. Fırçayı atıyorsun tak diye söylüyorsun şak diye yapıyor. Hemen. Rahip Brunson'a televizyon ekranlarından çıkıp şunu dedi adam. Bu can bu bedende oldukça ben yaşadıkça falan hop depar gitti. Bir de John Benjamin geçti o arada tam. Oval ofise gitti. Saçak diye taktis etti adam ya. Dalga geçer gibi 24 saat içinde. Olsana büyük devlet. Ben de o zaman kalkayım ayağa alkışlayayım diyeyim ki doğru söylüyor ya. Büyük devlet böyle olunur kardeşim. 27 yıl 6 ay ceza verdik yolla o zaman bize. Hadi. Ne oldu? İç piyasada tutuyor değil mi? Çünkü sokakta bir sürü hani bıngıl daha sertleşmemiş tip kese kılıçlar yapmıştır diye bakıyor bunlara bu yaşananlara. Git sor mesela Can Dündar neden iade edilmiyor de. Söyleyecekti sana kılıçlar yüzünden. Ama olmuyor ki tutmuyor. Birader tutmuyor. Bak ilk yerinde uzun uzun anlattım. Bunların hepsinin nedeni ekonomik. Bunları anlamamak için gerizekalı olmak lazım. Çok şükür hiçbirimiz gerizekalı değiliz. Anlıyoruz. Ekonomik gerekçeleri saklayabilmek için böyle abuk sabuk tuhaf adımlar atıyorsun. Olmuyor ki. Olmuyor. Neyse yani Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında böyle bir haber var. Bilin istedim ya. ABD ve Avrupa ile yeni sayfa açıyoruz. Açılıyor herhalde. Bilmiyorum ki. Ben görmüyorum ya da. Bu arada gazetenin büyük manşetinde de beklenen mutasyon mu sorusu var. Profesör Mehmet Ceyhan'ın sözleri. Orijinal virüsten daha hızlı yayılan bir mutasyondan söz ediyorsak bu aynı zamanda bulaşıcılığının artması ama ölümcül halinin azalması anlamına da gelir. Takip etmek lazım diyordu. Bakalım. Göreceğiz. Dünün en güzel haberi. Biz yayında konuştuk ama yani bir cümleyle geçtik. Coğrafi işaret almış ürünlerimizden bir tanesi Milas'ın zeytinyağı oldu. Çok güzel bir gelişme. Türkiye'nin iki ürünü var ki bu ürünlerin ikisinde de dünyanın bir numarası olacakken alıcısı oluyoruz biz maalesef. Rezaletin iğne deliği. Bir tanesi zeytinyağı, bir tanesi fındık bunların biliyorsunuz. Fındıkta da öyle. Dünyanın fındık üretimini biz yapıyoruz. Piyasayı biz belirleyemiyoruz asla. Zeytinyağı da öyle. Ya burnumuzun dibinde Yunanistan bizim yarımız kadar üretimiyle bütün dünyada söz sahibi. Nerelerde İspanya dünyanın zeytinyağı önderi. Bizde hani nerede dikseniz yetişen bir şey neredeyse. Ben evde yetiştiriyorum mesela. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey. O yüzden çok sevindirici bir şey bu. Milas zeytinyağının tescillenmesi. Gerçekten çok önemli. Cumhuriyet'e bakalım. Sırf onu. Mahmut Lıcalı'nın haberi şeffaf olmayan varlık fonundaki şirketlere yönelik sorular yanıtsız üst başlığını taşıyor. Şöyle. Kamu bankaları BOTAŞ, THY gibi devasa kuruluşları bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu'nun denetlenmediği eleştirilerini yönelten muhalefetin şirketlere ilişkin sorularına da yanıt verilmiyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Hava Yolları sorularına görev ve yetki alanımda değil yanıtını verdi. Aa, Fuat Bey, görev ve yetki alanınızda olmayan bir şey var mı? Bütçe savunma sırasında mecliste maşallah her konuda bağırıp çağırıyordunuz, çatlasanız da patlasanız da geyiği yapıyordunuz. İşinize gelmiyor ama çok normal. Çok normal bunlar. Beklediğimiz tavırlar. Doğrusu bu. Doğru. Oktay'ın adres gösterdiği Ulaştırma Bakanlığı Türk Hava Yolları'nın fona devredildiği ve bakanlıkla ilgisinin bulunmadığı yönünde yanıtlar vermeye başladı. Fonun 2019 yılı denetim raporu da hala meclise gelmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın parlamentonun denetim görevi engelleniyor diye konuştu. Nasıl? Süper değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımadı. Kesin kılıçlar. Değil. Erdoğan Demirtaş kararına sert çıktı. Hukukçular takdiri açık değil dedi. Erdoğan Türkiye'nin kararlarına uymakla yükümlü olduğu ve kendisinde 3 kez başvurdu. Anlattım ya bak bu boyutu özellikle değinmedim. Yayın arasında çok mesaj geldi. Yani niye söylemedin Tayyip Erdoğan da 3 kere AİHM'e başvurdu diye. Ya kardeşim sosyal medyada onları göreceksiniz. Mesela bir izleyici şey yazmış ya yayının başlığının fotoğrafında Metin Akpınar var çok fazla bahsetmedin. Onunla ilgili çok yazıp çizecekler zaten. 280 karakterin içinde çok mesaj alacaksınız. Benim derdim mesaj vermek değil. Benim derdim hafızanızı tazelemek. Anlatabiliyor muyum? Bunu söylemesi çok basit. 3 kere AİHM'e başvurdu, Türkiye'yi şikayet etti falan. Geç bunları ya. Bunları geç. Bunlar çok basit işler. Önemli olan hafızayı tazelemek ki sizin kuracak ikinci cümleniz olsun. Yoksa öbürü ezber cümlelerle gider. Ne olacak ya? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'a ilişkin kararının siyasi olduğunu söyledi. Erdoğan, AİHM mahkemelerimizin yerine geçerek karar veremez, terörü savunuyorlar. Ey AİHM, anlamasan da anlatacağız. Ey AİHM, sen ne yapıyorsun ya? Dedi dün. Demiş, ben sonradan izledim. Ama öyle değil işte. Yani ilk yayının öneminin bence buradan ortaya çıkması gerekiyor. Sizin de aklınızda öyle kalsın. Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası. Tamam. Yasalarla, mevcut yasalarla imzalanmış, uygun bulunarak parlamentodan geçerek imzalanmış uluslararası sözleşmeler çeliştiği anda öbürünü yukarıda tutuyorsun. Kanun normunun üstünde. Tamam. Zaten anayasanda yazıyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin Erdoğan için bir karşılığı olmadığını belirterek, çünkü bu ülke uluslararası anlaşmalara ve hukuka bağlı yönetilmiyor dedi. Erdoğan'ın sözlerinin yargıya müdahale olduğunu söyleyen hukukçularsa tartışmayı bile utanç verici buldu. Bence öyle. Bence öyle yani, utanç verici. O yüzden size işte detayını anlattım. 2002'de nasıl başladı bu hikaye? Ağustos'unda. Sonra iktidar değiştiğinde ne oldu? 17 Aralık zirvesi ne oldu? 2005'te ne yaşandı? Ardından gelen 2013 düzenlemelerinde ne oldu? Bütün bunları o yüzden konuştuk. Aklınızda onlar kalsın. Yoksa öbürünü söylersiniz ya. Vallahi 65 yaşında Metin Akpınar'ı 65 yaş üzerinin sokağa çıkması yasakken bu adamı nasıl götürüyorsun adliyeye diye. Söylersin. Can Dündar'a hapis cezası, Suriye'deki örgütlere silah götürdüğü belirtilen MİT tırlarına ilişkin haber ve görüntüleri gazetemizde yayınlayan Dündar'a casusluk ve terör örgütüne yardım iddiasıyla 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hikayeye bakar mısınız ya? Ya dün bir izleyici paylaşmış, ismini unuttum, çok özür dilerim, hakkına giriyorum, helal etsin. Gerçekten hatırlamıyorum çünkü adını. Ahmet Hakan'ın yaptığı Tarafsız Bölge programından bir görüntü, çok kısa, böyle 35-40 saniyelik. Tuğrul Türkeş, o zaman MHP'de. O zaman MHP AKP ile papaz. 1970'leri anlatıyorum gibi değil mi? Alakası yok. Alakası yok, o kadar eski değil. Tuğrul Türkeş televizyona çıkıyor, diyor ki o tırlarla vallahi de billahi de silahlar Türkmenlere falan götürülmüyordu. Ne oluyor sonra? Tuğrul Türkeş AKP'ye geçiyor. AKP ile MHP yakınlaşıyor. MHP AKP'nin koltuk değneği oluyor. Birlikte yürüyorlar, beraber yürüyorlar onlar bu yollarda. Sonra Tuğrul Türkeş siyaseten kendini temizliyor. Pürüpak. Yani bayağı bildiğin boron kullanıyor. Borlu çünkü o, çok iyi temizliyor, yıpratmıyor da. Can Dündar'a 27 yıl 6 ay çakıyorlar. Nasıl hukuk? Şahane değil mi? İşte bak, gazetecinin bence görevi bu. Bunu unutturmamak. Biz buna çalışmak zorundayız. Yoksa sosyal medyanın iki cümleyle. Çok şükür elimiz kolumuz kalem tutuyor. Yani yaparım, öyle bir şeyler yaparım. Olmaz o. Yani dürüstlük değil o hikaye. Çıkıp yetkin, gücün varsa bir şeyin anlatacaksın kardeşim. Benim yapabildiğim o. Biz önceki gün burada konuştuk. İstanbul Radyosu dün boşaltıldı mesela. Harbiye'deki bina, tarihi bina boşaltıldı. Ayrılmadan önce de orada çalışan bazılarını tanıdığım insanlar çıkıp açıklama yaptılar, biz geri döneceğiz diye. Ama ben de aynı şekilde mesela elim üzerinde olsun istiyorum o konunun. Çünkü bir dalga dubara dönecek belli. %100 dönecek. Yani o bina boşaltılacak yeri çok iyi. Aynı şekilde Ulus'taki televizyon binası. İstanbul Ulus'ta. Bir şey olacak yani. Ya Tuğrul Türkeş şöyle oldu ya. Sonra başbakan yardımcısı falan oldu. Ya ben anlattım size değil mi? Burada anlattım. Doğru. Foto Mavileri Derneği'nin ödül töreninde. Bana oranın adı Kobani değil dedi. Ben de dedim ki oranın adı Kobani. Böyle durduk yerde hani ödül anonsu yapıyorum alt üstü. Gelip ödül verecek birine yani. Sonra Tayyip Erdoğan kürsüden sürekli Kobani dedi. Sesi çıktı mı? Çıkar mı? Tuğrul Türkeş'e şu soru soruldu defalarca. Yaptı sadece. Ya siz böyle diyordunuz. Ne oldu? Hani tırlar mırlar. Başbakan yardımcısı oldu. Şahane değil mi? Omurga çok önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Ne iş yaptığınızın bir önemi yok. Ama omurganın çok önemi var. Çok fazla önemi var. Yani yıllarca ben yaşadığım sürece söyleyeceğim ya. Bu omurgasızlıkları, bu omurgasızları hepsini teşhir etmeye devam edeceğim. Başka şansımız yok. Bilmemiz lazım. Ahmet Arif'in dediği gibi tanı bunları, tanı da büyü diyor ya. Tanımamız lazım. Sarp Sakal'ın bir haberi var. Ya çok acı bir haber. Gerçekten çok acı bir haber. 14 yıl sonra Adalet kumpas davalarının mağdur ettiği Yüzbaşı Eren beraat etti. Kumpaslar nedeniyle 46 ay hapis yatan Yüzbaşı Murat Eren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmesine neden olan davadan beraat etti. Bu kararla birlikte hakkındaki 3 davanın ikisinden beraat eden Eren, önümüzdeki günlerde bir kez daha yargıç karşısına çıkacak. Yanlış bilmiyorsam Murat Yüzbaşı son sanık. O kadar çok yere bulaştırmışlar ki adını. Bakın 14 senedir uğraşıyor adam. 14 senedir. Sonra birileri diyor ki hukuk reformu yapacağız. Şuraya yap, üstünde kumla kapat, olur mu? Kedi bile yaptıktan sonra kapatıyor çünkü. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi böyle. Ama nasıl hürriyeti manşet? Şahane değil mi? ABD ile yeni sayfa. Yavaş aç, yavaş. Tozutuyorsun sonra. Sabaha bakalım. Aman ölüm, ne dünya haberleri. Oh, CHP temizlenmeden milletin önüne çıkmasın. Başkan Erdoğan, başkan. CHP'nin eğer azıcık ağır haya duygusu varsa partiyi ur gibi saran taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazım. Evet. Kılıçdaroğlu ne diyor? Uyuşturucu kaçakçıların organ mafyasına vergi. Bu ne demek biliyor musunuz? Kemal Bey, dediğim mi? Ya böyle anlamışsınızdır umarım. Ben hani 2 gün önce anlattım mı size? Ya çok mu şarttı öyle konuşmak diye? Söylediğinizi biliyorum, bakın burada tekrarladım bir de. Böyle demiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Onun dediği şu, uyuşturucu kaçakçılarının, organ tacirlerinin bile yurda paraları soktukları anda, kara para soktukları anda vergi ödemeleri gerekmezken diye söylüyor. İyi de yani böyle kullanacağı belli bir güruha eline bu sözler verilir mi ya? Ne diyeyim ben, bilmiyorum ki ya. Vallahi hiçbir fikrim yok yani. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Vardır ama ya, çok akıllı danışmanlarınız vardır. Zaman zaman gazetecilerle toplantı yapıyorsunuz. Akıl veriyorlardır onlar. Bence alın. Sabah böyle. Başka bir şey okumaya gerek var mı? Sabah okumaya gerek var mı? Bunu tartışacağız önce. Sözcü, insanlara iftira atmak dine de hukuka da sığmaz manşetiyle Yılmaz Özdil'den söz ediyor. Özdil kendisine nefret kusan ilahiyatçıya ve onu destekleyen Ayasofya imamına böyle seslendi. Ayasofya baş imamı Profesör Mehmet Boynukalın, Özdil'in cesedi camiye sokulmasın diyen doçent Sifil'in haklı olduğunu söyledi. Yazıklar olsun. Size yazıklar olsun ya. Ama bakın, bu ülkenin insanının ödlek olmasından kaynaklanıyor bu. Gerçekten. Şimdi bu adamlar bunu söylediğinde bunu söyleyemezsin diyen insanlar çıkıp karşısına sen kimsin lan düdük diyemediği için bu hale geliyor. Sen kimsin aşağılık yobaz diyemediği için oluyor. Dün, ya burada çok yapıyorum biliyorum yani, zaman zaman da bayıyor artık, onun da farkındayım. Yani kamu spotu oldu birader, yeter artık diyorsunuz. Tuborg bira, alkol dostunuz değil kardeşim, ağzınızla için, mümkün mertebe kontrollü için, hatta içmeyebiliyorsanız içmeyin yani, öyle bir alışkanlığınız yoksa. Ama Tuborg çıkarttığı şehirler serisini toplama kararı aldı. Toplatma kararı. Gerekçe ne? Her şehri üzerine bir resimle betimlemiş. İşte Kahramanmaraş'ta var, Mersin'de var falan filan. Ama AKP'lilerden o kadar eleştiri gelmiş ki, Yeliz var aralarında ya, Yeliz var. Düşünsene, sanki çok anlamış gibi o da eleştirmiş. Tuborg toplama kararı aldı. Ve bunu duyurdu sosyal medyadan. Ben de şöyle paylaştım. Ben zaman zaman kamu spotu bile yapan bir adamım bununla ilgili olarak. Ama hayatım boyunca ben daha büyük aptallık duymadım. Gerçekten. Düşünsenize, bir mal çıkartıyorsunuz. O malı kullanmayanların eleştirisi nedeniyle topluyorsunuz. Lan senin hedef kitlen değil o. Düdük. Senin hedef kitlen değil. O zaten almayacak ki. Ama bu ödlekliğin unutulmayacak. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bir tane mesaj çıkmadı arkasında. Ya kardeşim ben sevdim ya üzerindeki resmi. Atıyorum işte. Kahramanmaraş çok güzel yapmışlar. Demedi. Bütün ülke ödlek olduğu için Tuborg da bundan yararlanıyor. Hayatımda daha, bak bir daha söyleyeyim, daha aptalca bir pazarlama tekniği duymadım ben. Düşünsene yani, üretilen bir ürün var. Ürünü kullanmayanlar protesto ediyor. Hiçbir şekilde o ürünle alakası olmayanlar protesto ediyor. Sen de korkup toplatıyorsun. Bak burada da söylüyorum. Elimi bir daha Tuborg biraya sürmem. Ben çok biracı değilim. Hani anlatıyorum size. Mümkün mertebe o su koyunca beyaz diyen şey var ya. O. Ayran. Ha işte o. Onu tercih ediyorum ama bundan sonra elimi sürmem. Bence siz de sürmeyin. Ciddi söylüyorum. Ya bu ödlekliğin bedelini ödesin ya. Ayıptır kardeşim, bu korkuyla nereye kadar gidecek ya hayat? Sana ne? Sana ne? İnsanların evinde yaptığından sana ne? Sokakta, restoranda içtiğinden sana ne? Sonra çıkıp ne diyorlar? Kimin hayat tarzına karışmışız? Ama bütün bunlar bu ödleklikten kaynaklanıyor işte. Bu düdüklerin suratına çıkıp kimsenin sen kimsin, çapsız herif, hadsiz diyemediği için oluyor. Herkes cebine konuşuyor Türkiye'de. Herkes. AKP yandaş 5 müteahhite 203 milyar dolar para akıttı. Kaynak. Kaynak sorgusu yapılıyor ya şimdi çok sıkça. Ya tamam, asgari ücretli herkes bir şey anlatıyor kardeşim. İşte disk çıkmış. Diyor ki asgari ücretlinin insanca yaşayabilmesi için 4150 lira para lazım. Verilebilir mi? Verilemez. Kaynak yok. Bak şimdi gazete şöyle bir haber yapmış. Köprü, yol, hastane, havaalanı gibi hazine garantili ihalelerle kasasını dolduran şirketler elde ettikleri gelirlerle, şu 5 büyük şirket var ya, dünyada ilk 10 arasına girdiler ve sadece bu 5 müteahhite ihale büyüklüğü toplam 203 milyar dolara ulaştı. Ya 203 milyar dolar ne demek biliyor musun? Çarpma, çarpma, çarpma, çarpma. Çarpma yani, çok acayip bir para oluyor. Trilyona çıkıyor. Harbi trilyona. Bu bildiğimiz eski trilyon değil. Gerçek trilyona çıkıyor. Bununla asgari ücret diye para verilemez mi? Ya herkese, herkese ya. Rezalet ya, rezalet. Gerçekten rezalet. Aşı yaptıran gazeteci koronaya yakalandı. 17 Aralık'ta gönüllü olarak Çin aşısı yaptıran Habertürk yazarı Kemal Öztürk'ün 5 gün sonraki virüs testi pozitif çıktı. Ya geçmiş olsun da arkadaş, hiç mi test düzeni bilmiyorsun, hiç mi duymadın lan? Bir gruba plasebo yapılıyor, yani o aşı değil zaten. Ya onlardansa, o gruptansa, denek olarak özelliği var bunun. Yapılmayanlarda evet virüs yaygınlaştı diyebilmek için istatistiki anlamı var bunun. Sözcü gazetesi yapıyor bunu ya. Aşı yapıldı ama hasta oldu. Şaşırtıcı olan ne bunda? İşte aşı yapılmış, korunması lazım. Aşı öyle yapılmıyor. Kontrollü grupların bir kısmına gerçekten o hani seyreltilmiş, inaktif deniyor ya, durdurulmuş virüs veriliyor. Bir gruba verilmiyor. Ona verilmiş gibi yapılıyor ki kontrollü gruplar karşılaştırılabilsin. Görüyorsunuz değil mi ya? Sözcünün birinci sayfa haberi bu. Bir insan evladı da dememiş ki ya abi böyle yapmayalım, olmaz o, çok saçma. Çok saçma. Millet kıçıyla güler bize. Aman ha. Gülmez, gülmez, gülmez. Rahat ol. Türkiye'de Murat Anbung'un dediği doğru. Her şey olabilirsin, rezil olamazsın. Rahat ol. Rahat ol, devam et. Devam edelim. Bir Gün gazetesine bakalım. Bilmemek ölmekten kurtarır mı? Ha, sabah açılmamıştı. Bakalım neymiş manşeti. Önlem yerine deprem vergilerini gizleme peşindeler. Dün güzel haber okumuştuk bununla ilgili. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yine Bir Gün'ün haberi değil miydi ya? Yapılan şu şeyler. Bir Gün'ün mü? Cumhuriyet'in haberi miydi? İzmir depreminin ardından yapılan konutlar da fay hattı üzerinde haberi. Gazetecilere yapılan aşı plasebo değil Ünsal Bey, gerçek aşı. Ben bilmiyorum. Öyle bir kontrol yapamazsınız ki. Öyle bir kontrol yapamazsınız. Bu doğru bir şey olmaz. Gerçek aşı verilmiş, kendisi açıkladı. Nasıl olur ya böyle bir şey? E o zaman nasıl böyle bir şeyi siz kamuoyunun önüne çıkartırsınız ki? Ben çok akıllıca değil bu. Çok çok bana kalırsa çok saçma. E öbür kontrol grubu niye yapılıyor o zaman? E seçelim bir grup. Yani toplumun çok içine girmiş bir grup, onlara doğrudan yapalım. İki gün önce miydi sevgili Özer? Deprem komisyonunda veriler kamuoyuyla paylaşılmasın önerisi yapıldı. Kimi sonuçlarda kaos olmasın diye gizlenmiş. İzmir depremi sonrası, anlamadım haberi, bakalım içini okuyalım. İzmir depremi sonrası kurulan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda veriler kamuoyuyla paylaşılmasın önerisi yap. Ne? Dur. Dur ya, bomba, bomba haber. Veriler kamuoyuyla paylaşılmasın diyor deprem komisyonunun üyesi. Afet alanında faaliyet gösteren dernek temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper İlki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem açıklamalarını eleştirdi. Verilerin saklanması gerektiğini savundu. Of! İlki Zeytinburnu ve Fatih'teki çalışma verilerinin kaos olmasın diye kamuoyuyla paylaşılmadığını anlattı. Dönüşüm konusuna değinen Profesör Doktor İlki, şimdi İBB girdi bu işe, bize göre biraz çılgınca girdi. Biz girmeyin etmeyin dedik, çıkacak tablodan sonra ne yapacaklar? %80-90 can güvenliği olmayan binalarda oturduğumuz çıkacak, sonra ne yapacağız dedi. Ya bir bilim insanı ya bu. Bilim insanı açıklamayalım diyor. Açıklamayalım. Açıklarsak halk panik olur. Yani öl ama panik olma. O kötü çünkü. Panik olursan kalbine falan zarar verirsin. Ya yuh be birader. Yuh. Geldiğimiz yeri görüyor musunuz? Söylemeyelim diyor ya. Söylemeyelim. Hüseyin Şimşek'in haberi. Ağır faturası olur. Mehmet Emin Kurnaz'ın haberi. Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı için bizi bağlamaz dese de hukukçular bağlayıcı olduğunu, yaptırım geleceğini söylüyor. E tamam, kimden görüş almışlar bakalım. Profesör Doktor Semih Yamalmaz, tabii ki Türkiye'yi bağlar. Türkiye uluslararası sözleşmenin tarafıdır ve gereğini yerine getirmek zorundadır. Avrupa Konseyi'nden çıkmayı göze almanız gerekir. E sabah konuştuk işte ilk yayında. Ya kardeşim, başka şansı olamaz. De ben tanımıyorum Avrupa'yı de. Ben ilişkimi kestim kardeşim de. Ama Hürriyet o manşeti attırma sonra. Avrupa Birliği ile yeni sayfa. Profesör Doktor Metin Günday. Bakın Metin Hoca. Bakalım ne demiş. Ayın bağlamazsa peki bizi ne bağlayacak? Elbette bunun yaptırımlarıyla karşı karşıya gelirsiniz dedi. Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan da ülkede hukukun zerresi dahi kalmadığı için burada hukuksal değerlendirme yapmanın mantığı da yok. Ancak karar tabii ki bağlayıcı diye konuştu. Ya kardeşim bak, bunun karşısında durmak var ya. Hani bir grup düz dünyacı var ya. Düz dünyacı kafası bu. Daha ötesi yok vallahi, öyle söyleyeyim. Düz dünyacı kafası bu. Dünya da bir düz lan. Da bir düz. Kenarı bombeli biraz, kesik kılıçlar yapmıştır onda. Bütün bunlar yapılıyor. Hukukla mücadele ediyorsun, bilimle mücadele ediyorsun sürekli olarak. Mesela mecliste bir torba yasa var. Onun içine sivil toplum kuruluşlarının da yöneticileri hakkında soruşturma açıldığı anda kayyum atanabilmesinin önünü açıyorsun. Ya hakikaten bunun Avrupa değerleriyle bir alakası var. Ya salla Avrupa değerini. Ben de boş konuşuyorum. Avrupa değerini salla. İnsan haklarıyla alakası var mı kardeşim? E o zaman savcılar senin elinde. Senin elinde. Hakimler senin elinde. Beğenmiyor musun? Türk Tabipleri Birliği. Aç soruşturmayı. Zaten açtın daha önce. Kayhan Palay'a açıldı daha önce. Sinan Adıyaman'a da açıldı. Aç. Hemen değiştir. Derdi bu. Derdi bu. Kimin sesi çıkıyorsa vur kafasına, sustur. Sonra insan haklarına saygılıyız, yaradılanı seviyoruz yaradandan ötürü. Çok sevmiyoruz ama. Eldivenle seviyoruz, bazen sevmiyoruz. Ayıptır, ayıptır diyeceğim de. Yasin Şenel ya da Yasin Senel. Ünsal Bey merhaba, geçen hafta 24 Aralık'ta PPK toplantısı var. 23 Aralık'ta hatırlatın Yeni Şafak'ın haberine bakacağız demiştiniz. Gecikmeli de olsa hatırlatmak istedim. Ha, sağ olun Yasin Bey, de dün baktık ya, dün yaptı Yeni Şafak o haberi. Ben sabah gördüm, Yeni Şafak'ın birinci sayfasında yok bugünkü PPK toplantısı. Yanlış hatırlamıyorsam, birazdan bakarız ama sabah gördüm. Sabah şey açılmadı, takvim açılmadı bir, onu görmedim. Bir de şeyi, demin okuduk ya, Bir Gün gazetesini, Bir Gün'de açılmamıştı. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Nerede kaldık? Bir günün içinde. Bir gün açılıyor, kapanıyor sürekli. İnternet sitesinde bir şey var galiba. Asgari ücretin yarısı bez ve mamaya diye bir haber var. Evrensel gazetesine bakalım. Ona geçelim buradan. Evrensel'in manşeti mahkeme yerine konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM'in Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiği yönündeki kararını AİHM bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez derken Demirtaş'ın avukatları kararın bağlayıcı olduğunu söyledi. Ya kardeşim bakın, bu konuda hiçbir beis yok. Ya unutun bunu, çıkartın aklınızdan. Ciddi söylüyorum, aklınızdan çıkartın bunu. Çok saçma. Çok çok saçma. Anlattım mı size? Anayasadan ispat ettim size. Bırakın 18 sene içinde yapılan düzenlemeleri falan, hepsini geçin. Anayasanın bugün var olan haliyle bu karar bağlar. İkinci yalan. İç hukuk yolları tüketilmedi ama geç bunları, geç geç. Ya da bir külah bırakayım, onu anlat, sonra toplayalım onları, külahları. Bakalım üstüne. Süreci yakından takip eden avukat Kerem Altıparmak, hukuki olarak AİHM kararının bağlayıcı olduğunu, bu kararın etrafında dolanma şansı olmadığını ve Avrupa Konseyi'nde çeşitli yaptırımların söz konusu olabileceğini söyledi. Bu kadar ya. Ya bu çok zor bir şey değil kardeşim. Anlaması çok güç bir şey değil. Ondan sonra eleman tutuyor. Almanya'ya iade edin diyor ya. Hiç farkında değil. Şunu düşünmüyor mesela. Hadi lan oradan dediği zaman senin karizma ne hale geliyor? Hayko Mas'ın yaptığı o çünkü. Ciddiye bile almadı. Alakasız bir açıklama yapıyor. Ciddiye bile almadı yani. Güçlü olacak. Sen diyeceksin ki acı istiyorum. Hemen geliyor. 24 saat dedim. 24 saat sonra burada olacak. Oval ofiste takdis törenine katılacak. O kadar bitti. Tak. Adam çıktı mı çıkmadı mı 24 saatte? Amerika'ya gitti ya. Ondan sonra sen burada anlatıyorsun. Anlat yani, ne geçecek seninle. Haydi anlatma demeyeyim, yine anlat. Da bu kadar saçmalama ya. Çünkü çok boş yapıyor. Adam daha cümleyi bitirmeden uçak hareket etti ya. Ne ara koydunuz elemanı? Ya eşi ne ara toplandı kadıncağız? Vallahi ne ara toplandı? Evi ya kaç senedir burada yaşıyoruz, dur bir eşya topla. Yok, uçak yapıştırdı gitti. Devam edelim, Yeni Şafak'a bakalım. Heh. Görelim Yeni Şafak'a. Bu zihniyeti tarihe gömmek borcumuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kaynak kazandırmak için başlatılan varlık barışını fuhuş, organ ticaretiyle irtibatlandıran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kendi ülkesine ve halkına husumet siyasetin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur. Ya kusura bakmayın, ben bunu okuyamayacağım. Vallahi okuyamayacağım. Çok çok ciddi söylüyorum. Aa bak, Yeni Şafak kullanmış, ben sabah görmemiştim. Çoğu yerde yok. Irak'ta sivillerin katledilmesi olaylarına karışan bir grup askerin affını onayladı Trump dün. Ve Yeni Şafak helal olsun, yapmış haber. Ben başka yerde görmedim. Bu önemli, bu haber. Gerçi bunun sağ solu yok kardeşim. Orada affedilenler insanlık suçlarına karışmış tipler. Irak'ta insanların evlerini basıp eşlerine, çocuklarına tecavüz eden, öldüren tipler onlar. Ve hiç utanmadan bugün bu yaşanıyor. Çok acayip ya. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Yeni Şafak haber yapıyor. Diğerlerinde ben görmedim haberi. Hani inanıyorsan insana, insanlığa, demokrasiye falan, bu haberi birinci sayfaya koyman lazım. Akşamın manşeti kahramanlar. Koronavirüs nöbetini kimseye bırakmadılar. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde COVID-19 yoğun bakım servisinin 20 kişilik ekibi Mart'tan bu yana görev yerlerini kendi istekleriyle değiştirmedi. Ekipten virüse yakalananlar da tedavi sonrası göreve döndü. Sonra bunu kıstırdığı anda, yakaladığı anda dövüyor ama insanlar bunları. Vallahi bu insanları dövüyorlar. O zaman yok. Alkışlamaya gelindiğinde var. Haklarını ver bu insanların. Meslek hastalığı sayılsın mesela COVID-19. Boy ne yiyor böyle? Evet, biz onu 5 başvuru oldu. 2 tanesini zaten aldık biz onların. Bu kadar. Sonra Erdoğan çıkıyordu ki bunu meslek hastalığı kapsamına alın. Hiç sanki o sözleri o söylememiş gibi çalışmalar devam ediyor açıklaması yapıyor bu arada. Zehra Zümrüt Selçuk ya. Zehra Zümrüt Selçuk. İki sözü de söyleyen o. Ve bu ülkenin insanları şunu sormuyor. Abla hayırdır ya? Müzeyyen nineyi sırtında taşıdı. Çorum'da sağlık kontrolü için gittiği hastaneden dönen 85 yaşındaki Müzeyyen Kahraman Tekin'i 5. kattaki evine polis memuru Hasan Başpınar sırtında çıkardı. Hayır, Mercan Dede değil, Kutsi Ergünler. İçişleri Bakanı Soylu polis memuruna sosyal medyadan teşekkür etti. Helal olsun bak. Helal olsun ya. Oğlum 85 yaşındaki kadını sırtlamış. İşte üzerinde oh olsun yazacağınıza, Müzeyyen nineyi indirdikten sonra çektiğiniz oh var ya, bak o helal olan. Öbür tişörtte yazan değil. değil. Sana söylemeyecek. Bu ülkenin gazetecileri yattı kulağının üstüne. Hiç sesini çıkartmayacak herkes. Herkes böyle Yusuf diye ses çıkartıyor. Ama o değil. Doğrusu bu. Bunu o teyzeyi indirdikten sonra çektiğin oh var ya, ananın ak sütü gibi helal güzel kardeşim. Öbürü değil. O giydiğin tişörtte yazan oh senin ohun olamaz. Olmamalı. O zaman sen polis olmazsın çünkü. İspanya'ya ayrı, Türkiye'ye ayrı. Ahim'in Demirtaş kararına tepki. Kim? Geçebiliriz. Bence çok sorun değil yani. Akşam da böyle. Takvime geçelim. Hadi geçelim valla. Ben sabah açılmadı ya, durun şimdi bak ya, merak etmeyin sonuçta yani bu da insanlığı kurtaracak bir buluşa falan imza atmadığı için şimdi de açınca çok bir şey değişmeyecek. Yani aa hiç çalışmadık takvime. Takvim ya, neyine çalışacaksın zaten? Emekliye en az 2036 lira. Niye? İki gün önce başka bir emekliye en az haberi vardı ya. Bu değildi ama rakam bu, eminim yani. Hatırlamıyorum da. Öğrenciye 650 lira burs, esnafa çifte destek, asgari ücret için yeni formül. Allah aşkına ne asgari ücret için formül? Ya ne olur bir söyle bana. Lütfen asgari ücret için bana formülünü söyle. E eşittir mc kare gibi bir şey mi? Nasıl yani? Nasıl bir şey bulacaksın? Bak bunun formülü yok. Yalan söylüyorsun. Bunun formülü ne biliyor musun? Bunun formülü şu. Türk İş'in, DİSK'in asgari geçim için gereken miktarlara ilişkin o değerlendirmelerini al. Onun düşük olanını uygula. Düşük olanını, bak yüksek olanını demiyorum. Böyle olduğu zaman İşçi Sendikaları Konfederasyonu okey diyeceği için hiç sıkıntı kalmayacak. Hadi. Formül istiyorsun, işte sana formül. Formül. Asgari ücret için yeni formül. Ya geçeceksin onu, geçeceksin. Geçeceksin. Hadi bakalım. Bakalım ne zaman emekli olurum? Olamazsın. Bu kafayla hayatta emekli mi emekli olamazsın. Bakalım. Magazin aşkı haberimiz neymiş? 1 Ocak'ta ATV Akın. Ne ya? Ha, yeni dizi duyurusuymuş. Geç. Takvimden muhteşem yazı dizisi, onu biliyoruz. Ünlü doktorlardan yaşlılık dosyası. Anam. Beynin derdi tiroid bezi. Beyin öyledir. Bütün derdi o. Bak bütün yanındaki, yakınındaki bütün yapılara, eklem olsun, kemik olsun, doku olsun, sabahtan akşama kadar aynı şeyi söyler. Bu tiroid bezi var ya, şerefsizin önde gideni. Yemin ediyorum bütün insan vücudunun huzurunu bozan bu şerefsiz. Bunu atalım aramızdan, çok daha rahat yaşarız. Bık bık bık sürekli. Beyin böyle. Hormonlar Alzheimer'ı nasıl tetikliyor? Güçlü beyin için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Öyle girmemiştik mevzuya ama neyse. Yanlış oturma, belinden olma. Vay. Omurga sağlığı için nelere dikkat edilmeli? Boyun tutulmasının nedeni nedir? Ya bırak Allah aşkına ya. Kötü dandik berberde kafa olan tipler gibi. Bak bunun sonu sakatlık. Ciddi söylüyorum. Hani böyle otururken böyle kırk yapan tipler vardır durduk yerde. Zannedersin ki chiropractor. Hiç alakası yok. Benim dedemin alt komşusu şeymiş, sınıkçıymış. Çok iyi bilirim abi. Çocukluğum bu işlerde geçti. Sonra bir sürü adam yamuk yürüyor Türkiye'de. Türkiye'de bir sürü insan pisuarlarda bir diğerinin ayağına işiyor. Niye? Sünnetçi hatası. Öbürü berber tıklaması. Hepsi. Elletme kardeşim. Bilmeyen adamla böyle bir şey yapılır mı ya? Akdeniz diyeti virüsün çaresi. Buyurun. Doğal beslenme bağışıklığı güçlendiriyor. Brokoli hücreleri koruyor, ıspanak direnci artırıyor, limon mikropları öldürüyor, portakal zatürre önlüyor. Lan üstteki başlıkları değiştiriyorsun. Geçen hafta da bununla başka vardı. Nane, nane, dereotu, maydanoz, kişniş miydi? Aynısı dörtlüğü koymuşsun. Bana omurga anlatıyor düdük. Omurgayı kim kaybetti de sen buluyorsun. Düzeltiyor bir de. Covid 50. Covid 50 mi? 19 hani senin gül hatırın için 20 yapalım mutasyon varyant çıktı. Değiştir öbüründe 21. Son sana olur. 25'e kadar gelelim de 50 çok ileri be. Koronavirüs koca bir mahalleyi katletti. Son 2,5 ayda 50 kişi can verdi. Of. Kayseri'deki Sahabiye mahallesi Covid yasaklarını dinlemedi. Bazı kahvehaneler gizli hizmet verdi. Virüs her haneye girdi. Son 2,5 ayda 50 kişi ölürken muhtar Alim Gerçel isyan etti. Vatandaşlar duyarsız. Abi nasıl yapıyorsunuz bunu? Manyak mısınız siz ya? Ya şu kahveye çıkma hikayesini anlayabildiniz mi siz? Etrafınızda var mı böyle bir manyak? Benim yok. Çok şükür yok. Hani bin türlü farklı manyak vardır muhtemelen ama bundan yok anlamında söylüyorum. Hani Adana'da falan basıyorlar ya, abiler kararmış böyle. Ya oturmuş o yeşil çuhaya kolu değecek ya, şuralar şu ikisi değecek. Huzur bulamıyor. Affedersiniz, gözün içi kadar bir yer. Yani retina kadar mekanda 50 tane tip toplanmış sabahtan akşama. Sigara burada artık kararmış, ses diye çıkıyor. Herkes de güler Sabancı sesi. Kağıt oynuyorlar. Baskın var. Bir tanesi görmüşsünüzdür haberi. Ya gireli 48 saat olmuş. Niye? Çıkarsak yakalıyorlar. Böyle olunca ilk kadroyu alıyorsun. Kapı bir daha açılmadığı için baskın yemiyorsun. Nasıl? Azdın mı ya? Azdın mı? Delirdin mi? Gerçekten hani oynamayınca huzursuz mu oluyorsun? Sibel Gümüş Kanarya severlerden de. Yok, Adana'da o bir tane var. Onda tek isim yok. 60 tane ya adamda. Kanarya sevenler, Serinofil Cemiyeti, Harp Gazileri, Maluller. Kafasına göre kın kanatlılar, osuruk böceği severler. Fark etmez, o açıyor içeride, ekipmanı yeniliyor sürekli. Ama abi baksana şöyle bir kadro varken. Azmış ya, azmış. O kahveye gideceğim abi. Gideceğim. Duvarı delmiş herif ya. Duvardan ayrı küçücük kapı yapmış. Bak buna söyle şuna. Eve gelirken iki ekmek al der, sokurdanır. Uğramaz. Benim bin tane işim var, yoruldum öldüm bittim diye. O göz içi kadar kapıdan geçiyor eğilip ya. Kağıt oynayacak ya içeride. Böyle bir manyaklık var. Hakikaten büyük manyaklık ama. Gerçekten ekstra büyük manyaklık. Tuhaf yani. Ne bileyim, sinemaya uyarlasan, tiyatroya uyarlasan bunu. Harbiden olmaz ya. Vallahi olmaz. Yani tip insanlara şey geliyor. Yok ya, abartmış abicim, yazan da çok abartmışım. Oyunculuk zaten çok abartılı falan der insanlar. Ama var. Gerçek bunlar. Herif oturuyor, diyorum ya, kararmış ya. Şurada sigara duruyor. Kağıt vuruyor. Okey koymuş. Yani diğer 3 kişi olmadan yaşayamıyor. Evde de var 3 kişi. Belki 13 kişi. Önemli değil. Aynı tadı vermiyor. Böyle şılank diye koyamıyorsun ıstakaya taşı. Zevk almıyor. Hayat amacı orası herifin. Ya oyunculuk demişken bir şey hatırlatacağım size. Şimdi yılbaşı yaklaşırken hani etrafınızda, eşinize, dostunuza, kendinize olur ya, bir birikmiş paranız vardır, bir şey yapmak istersiniz, bir hediye almak istersiniz. Online hediye almak zorundasınız. Ya ben çok güzel bir şey buldum, sizinle de paylaşayım dedim. Kendisi de burada yokken hazır, çünkü o varken bunu yapan insanlar var. Onlardan ben de değilim, siz de değilsiniz, biliyorsunuz. Çok güzel bir şey buldum da sizinle de paylaşayım istedim. Haluk Hocaların tiyatrosu var ya, Haluk Bilginer'in oyun atölyesi. Şimdi onlar bu pandemi döneminde oyuncuların işte temel giderlerin, masrafların karşılanabilmesi için şöyle bir yöntem bulmuşlar. Oyunatölyesi.com'un içinde bir e-dükkan oluşturmuşlar. İnternet sitesine girerseniz, ben de Instagram'dan gördüm, oradan devam ettim. Orada giriyorsunuz içeri. Bir takım ürünler var. Durun, hatta şuradan hemen yapalım. Bakın. Evet, e-dükkan. Şuraya tıklayınca. Şimdi bir takım ürünler yapılmış. 4-7 parça ürün görünüyor. Bunların fiyatları 100 liradan başlıyor. 400 liraya kadar çıkıyor. Özel tasarım, oyun atölyesiyle, oyunlarla ilgili bir takım, ya bazı malzemenin hem satışı var hem de özel dizayn edilmiş, yapılmış, yorumlanmış acayip güzel şeyler var. Ben kendime buradan 2 tane hediye aldım. Kendimi aldım valla. Ciddi söylüyorum, kendimi aldım. Bir tanesi Krallıyar'ın özel tasarım oyun afişi. Çok şık bir afiş. Zaten oyunu da anlatmıştım burada size. Ben 2 kez izledim. Hakikaten böyle Şampiyonlar Ligi kadrosu oynuyor. Çok güzel oynanıyor. Çok şık bir oyun. Onun Servet İnandı'nın tasarladığı özel bir afişi var. Afişi bütün oyuncular imzalamışlar. Özel bir tasarım. Özel kutusuyla beraber geliyor. Ben bir tane kendime bundan aldım mesela. Kendime bu sene böyle. Bir de oyunun çevirisini, Krallıyar'ın çevirisini Haluk Bilginer'in, Haluk Hoca'nın yaptığı versiyona ait özel bir kitap basmışlar. Eski görünümlü. Orada da Haluk Bilginer'in imzasıyla o kitaplardan geliyor. Ben kendime böyle bir şey yaptım. Size de söyleyeyim. Hani böyle sevdikleriniz şey, hediye medya alacak olursunuz. İsterseniz aklınıza gelir. Vallahi tavsiye ederim. Hem sanata bir katkıda bulunmuş olursunuz. Onun dışında Darüşşafaka'nın, Lösev'in kendi mağazaları var biliyorsunuz. Oralardan. Sevdiklerimi oradan da yapmaya çalışıyorum bir şeyler. Aklınızda olsun ya. Aklınızda olsun. Ama bunlar mesela çok özel şeyler. Sadece bunlar değil. Pencere oyununun afişi var. O da çok sağlam, çok şık bir oyundu. Hakikaten çok şık bir oyundu. Çok da güzel bir afiş yapılmış. Cem Güventürk yapmış onunkinde. Gerçekten çok şık ya. Orada da Esra Bezen Bilgin'le Kürşat Çemir, Demir, özür dilerim, Kürşat Demir oynuyordu. Ali Koca ile birlikte. Çok şık bir oyunu da. Onun afişi var mesela. Başka ne var? Buradan söyleyeyim size. Valla ya bunun reklamını oh seve seve yaparım hem de. Hansel ve Gretel'in Öteki Hikayesi. Kundakçı'nın afişi var aynı şekilde. Bakalım. Kartpostal seti, oyun atölyesi pulu var. 100 liralık bir hediye bu. Bir de ha çok güzel bak bunu. Gerçi bu bende var. Shakespeare müzikali, 7 Shakespeare müzikali insan hayatının daha doğrusu erkeğin, bir erkeğin hayatının 7 evresini anlatan Shakespeare'in çok şık bir kolajı aslında. Onun oyun DVD'si, o da bir hediye. Bak moda sahneden canlı yayın yapıyor, desteklemek isterseniz demiş Serkan Bey. Valla bunları paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de elimden geldiği kadar insanlara tanıtmaya, anlatmaya çalışacağım. En azından bu kadar bir desteğimiz olsun. Kimine kadar destekleyebiliriz bilmiyorum ama ya bu bir de özel ama. Gerçekten çok özel tasarımlar. Ha işte bakın Erol Bey. edukkan.oyunatölyesi.com. Vallahi öyle. edukkan.oyunatölyesi.com. Evet, buradan girebilirsiniz. Söyleyeyim de. Ben kendime çok şık hediyeler yaptım. Ne çok mail geliyor ya. Yayının başından beri bugün mail yağıyor gerçekten. Bakın bu arada yayının sırasında bir şey yazmıştı. Kemal Öztürk aşı için gönüllü olduğunu, gerçek olduğunu açıkladığı iddia etti. Hayır, kendisi de yazmıştı. Bana yapılan iğnenin aşı mı yoksa plasebo mu olduğunu bilmiyorum diye. Kim yazdıysa çok bilmeden salladı orada. Bu. İki. Muhammed Negis yazmış. Sağ olsun. Negis mi Nergis mi acaba? Miren. Miren. İlk kez duyduğum bir isim. Miren Hanım. Miren Bey. Hangisidir bilmiyorum ama. Çok haklısınız tabii. Ya benim izleyicim gerçekten çok çok acayip bir şey. Zor burada yayın yapmak son derece zor ama bir yandan da baktığınızda gerçekten çok ciddi bir şey. Ne denir? Mücadele alanı bu. Ama beni de dinç tutuyor, dik tutuyor. Miren Bey ya da Miren Hanım. Ya çok doğru bir soru sormuş. Aldığınız hediyelere baktım. Fiyatları çok da ucuz gibi görünmüyor Ünsal Bey. Aslında dostunuz var. Neden istemediniz? Size vereceklerdir. O zaman ya destek olmaz ki o. Yani mesela 7 Shakespeare müzikalini bana Ali Koca hediye etmişti. 2 yıl önce falan bundan galiba. Ama bu öyle bir şey değil ki. Olmaz yani bu sanata bir parça destek verebilmek için yapacağımız bir şey. Çok fazla mail gelmiş ya. Aa, bakın bomba. Vallahi ya çok teşekkür ediyorum. Nirvana Gebizli. Pazartesi günkü gündem yayınınızda bahsi geçmişti avukat Faruk Göker'in. Hatırlıyor musunuz? Neydi hikaye? Hikayenin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Şu sahte diploma hikayesi var ya Hamza Yerlikaya'nın. Orada Özdemir Özok'un hukuk bürosundan bir avukattan bahsetmiştim. Dava dosyasının, dava kararının altında davalı vekili olarak ismi geçiyordu. Avukat Faruk Göker'in. Sabahki yayında da tekrar etmişsiniz kendisine ulaşılsın diye. Kararda Salih ismi ya da sicilin olsun, yani sayı ismi ya da sicilin olsun yazılmadığı için tam emin olamıyorum ama muhtemelen geçen sene vefat etti kendisi. Salih Faruk Göker'dir gerçek adı. Zira başka bir Faruk Göker ismine rastlamadım internette avukat olarak. Ama yine de ihtiyatlı davranıyorum. Babamın da Ankara Koleji'nden arkadaşıydı. Bu vesileyle tanışmıştım zaten kendisiyle. Ulaşabilme şansım olsaydı belki sorabilirdim Yerlikaya davasını. Gerçi karar ortada, başka bir şeye de gerek yok. Söylediğiniz gibi bu arsızlığın karşısında her yerde gösterilmeli bu karar. Çok teşekkür ediyorum Nirvana'nın. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani ben burada bu yayın yapmaktan çok gurur duyuyorum. Hep söylüyorum bunu. Her yerde de anlatıyorum. Bütün röportajlarda, işte iletişim fakültelerinde artık Yani şu anda çok fazla olmuyor ama online bir süredir de ben katılamıyorum. Ama her yerde ısrarla söylüyorum. Ben çok gurur duyuyorum çünkü biz burada bambaşka bir şey başardık. Türkiye'nin değil sadece dünyanın dört bir yanından bu yayına katılanlar sadece katılımcı gibi görmüyorlar kendilerini. Hiç kimse edilgen değil burada. Hiç kimse. Herkes bir şekilde katılıyor, bir şekilde derdini anlatıyor, bir şekilde içinde olmaya çalışıyor yayının. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, kendisi olabilir. Eğer oysa Allah rahmet eylesin diyelim ama sonuçta yani karar zaten elimizde. Halkın Kurtuluş Partisi'nin yaptığı o zaten. Yani o karar elimizde artık. Kimsenin saklama şansı yok. 3 gündür Hamza Yerlikaya'dan ses duydunuz mu? Tıs yaptı. Niye? Unutulmasını bekliyor. Unutulmamalı işte. Kemal Bey, tam da söylediğim bu. Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyorum. Tam da söylediğim bu. Her yerde bütün gençlik örgütünüz de dahil olmak üzere. Sürekli çıkartacaksınız onu. Sadece onu gösterin. Yeter. Bu icraatı yapanların yalancılığının belgesidir bu deyin. Yapın ya. Abuk sabuk karşılaştırmalar yapmak. Yani uyuşturucu baronu bunu yapıyor, öbürü bunu. Geç bunları. Bak bu çok net. Nerede kalmıştık? Takvime o kafa yırtıldı gitti tabii. Sabahta bakmayınca. Covid 50 ha, bunu okuduk demin. Bakalım. Hemşere mi? Hemşere. Şer ayrı. Dur bakalım, bir kötülük var. Bebeğini öldürdü, poşete koydu, çöpe attı. Çanakkale'de hemşire Ezgi Ç'ye yasak aşkından hamile kaldı, öldürüp çöpe attı, yakalandı. Tuvalette doğurdum diye açıklama yaptı. Sevgilisi Mustafa P. ile birlikte gözaltına alındı. Uf. Ya geçelim ya, hakikaten hiç böyle içimizi karartmayalım. Sabah Ankara'da kar yağdı. Durdu gerçi şimdi ama çok güzeldi. İlk kez uzun süreden beri ilk kez parlak bir havada uyandık. Ve gerçekten çok insana böyle acayip bir umut veriyor. Hayır, romantizm değil bu. Diyorum ya, yani biz damla suyumuz kalmayacak eğer böyle giderse. Bugün Aralık'ın 24'ü ilk kez kar yağdı Ankara'ya. Yani normalde 5 Kasım falandır Ankara'ya kar düşme tarihi. 4 Kasım 5 Kasım o civarda. Bazen Ekim sonu yağardı. 1,5 ay oldu neredeyse. Gram yok. Hocaya bakalım. Ya hoca bugün soru. Dur bakalım. Yeni soruysa. Hocam bu korona ne zaman bitecek? Aha. Bak çok güzel soruyor ya. Yekten, görüyor musun? Ne zaman bitecek bu korona? Ne bileyim. Bilmiyor musun? Sen nasıl doktorsun ya? Korona ne zaman biteceğini bilmiyorsun. Ya ne biçim doktorsun ya? Hocam bu korona ne zaman bitecek? Aile hayatımız bitti. Hanımın eline bile değemez olduk. Ben değil, hanım da şikayet ediyor. Tam ne soruyorsun abi sen ya? Anlamadım ki ben. Bu deneyim tüm dünya, hoca cevap veriyor. Bu deneyim tüm dünyanın aynı anda yaşadığı anormal bir durum. Dediğiniz doğru. Sadece bedensel değil, sosyal olarak da hayatlar etkilendi. Sabırla dağlar delinir. Hocam benzetme biraz yersiz mi olmuş? Hani dağlar delin, yani bence biraz yersiz. Aşılar ve tedaviler var. Bu arada ev içinde çeşitli çözümler için herkes kendine özel planlar yapmaya çalışmalı. Dur. Nasıl? Kendinize özel planlar. Help yourself diyor yani. Hocam. Buyur. Koronadan korunmak için mesafe, hijyen, maske yetiyor mu? Lan bak, şu delikanlılığı gerçekten çok özlüyorum. Çok özlüyorum işte. Bu soru dediğim böyle sorulur. Korunmak için maske, mesafe, hijyen yetiyor mu? Şşş. Sana diyorum. Beyaz önlük. Maske, mesafe, temizlik koruma yollarının en temel olanları. Kapalı alanlarında mı? Alanlar hocam o. Kapalı alanları diye bir yer yok yani. Uzun süre kalmak büyük risk. Bulaştırıcı bir kişi bile olsa herkese hastalığı bulaştırabiliyor. Ailesinde hasta veya bulaştırıcı olanlar eve gittiklerinde yakınlarından da hastalığı alabiliyorlar. Tedbiri elden bırakma. Şair burada ne demek istemiş? Bildiğin top çeviriyor. Saçma. Hocam bende burun eti var. Güzel. Kurbanı saklayın, 4 kişi dalalım ona. Kardeşim Almanya'da burun içine ozon tedavisi yaptırmış, işe yarar mı? Kardeşine sorsana düdük. Ozon tedavisi burun içi mukozası. Ha, hocanın ozon tedavisi anlatısı var, tamam. Ozon tedavisi burun içi mukozasının yenilenmesini ve normalleşmesini sağlayarak çözüm üretir. aynı zamanda alerjik tepkiyi normalleştirerek ciddi fayda sağlar. Burun eti dediğimiz adenoid vegetasyonun boyutlarında küçülme meydana getirebiliyor. İyi olmuş bak adama bunu dediğini. Almanya'dan ozon tedavisi soruyor. Sen adama diyorsun ki adenoid vegetasyonun boyutlarında farklılık olabilir. Muhtemelen şu anda mavi ekran oldu okurken. Bu nedenle burun içi ozon uygulaması tüm dünyada uygulanıyor. Yani şunu demesini bekliyor hoca bunu okuduktan sonra. Ha, adenoid vegetasyonun boyutunda küçülme meydana... Hocam baştan söylesene, tamam o zaman. Hocam, ben son zamanlarda biraz kilo aldım. Guatr testi gerekir mi? Biraz panik yapıyorum. Evet, gerekebilir. Ancak daha da önemlisi şeker yükleme testi dediğimiz 75 gram glikozla oral glikoz tolerans testi. Şeker düşmesi de hipotiroidde şikayetli tiroide aynı şikayetleri yapabilir. Ayrıca aşırı kilo alımı uyku apne hastalığını tetiklemiş olabilir. Bu nedenle bu ihtimalleri gözden geçirmemiz gerekir. Hocam bu uyku apne dedin ya. Şimdi onu bu yanlış yazıldı anlayıp buradan çok tedirgin olur, ben sana söyleyeyim. Yani bu apneliğin gereği yok diye düşünecek o. Niye bana şimdi niye böyle dedi diye. Yani sen bana uyku apnesi mi diyorsun dedi. Böyle yazması, bence karıştırmasaydın. Neyse, sen bilirsin, doktor olan sensin. İç hastalıkları uzman muayenesi ol. Uyku açığın varsa mutlaka tamamla, çünkü uyku çok önemli. Bu sondaki cümleyi ben söylerim size. Vallahi çünkü uyku çok önemli. Hatta her yayında söyleyeyim mesela. Çünkü uyku çok önemli. Hocam 3 yıldır boğazımda gıcık var. Gittiğim uzmanlar antibiyotik verip gönderiyor. İçimde antibiyotik ağacı çıkacak. Ama gıcık hala devam ediyor. Tansiyonum da yüksek. O daha ayrı. Hocam sonuçta sen yazıyorsun ya. Hayır, o anlamda değil. Hani tekrardan yaparken sen yazıyorsun diye. Aşk olsun. Tansiyonum da yüksek. O daha ayrı. Tansiyon böyle yapar mı? Eskiden yapmazdı. Bu tansiyon büyük şerefsiz artık. Ciddi söylüyorum. Bak, bu çok meşhur olana kadar böyle değildi. Tansiyon böyle yapar mı diye sormakta çok haklısın. Eskiden böyle değildi tansiyon. Çok bozdu son dönemde. Hocam, babamın kalp hastalığı vardı. Fenalaştı, acile götürdük. İlgilendiler. Bir kafede falan mı buluşup anlasın acaba bunu hocaya? Çünkü o tonda anlatmışsın da. İlgilendiler ama korona testi yüksek çıkmış. Boğaz testi yaptılar. Babam korona mı kalp hastası mı anlamadık, sizce ne? Sizce ne mi? Oğlum testi orada yaptırdığına göre oradaki doktor söyleyecek onu sana. Mektupla sorduğun adam nereden bilsin onu? Korona kanda D-dimer dediğimiz testin yükselmesine neden olan özelliklere sahip. Ayrıca koronada pıhtı ortaya çıktığından kendisi de kalp krizi tablosuna neden olabiliyor. Bu test yüksek çıkarsa boğaz sürüntüsü alınabiliyor. Hastanede takipte olması güzel. Test sonucunu bekleyin. Bence de. Ya abi, nasıl bir kafa bu ya? Mektupla yazıp hastanede yaptırdığı testin sonucunu istiyor herif. Biz hastanede test yaptırdık, evet. Sonucu ne çıkar? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen nasıl doktorsun ya? Beyazlı, önlüklü, gel. Sen nasıl doktorsun ya? Anlamadın, mektupla. Vallahi bak, böyle davranıyorlar bir de insanlara. Ya çok zor. Son dönemde hekim olmak çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Çünkü bu kafaya ulaşabilmek, bu kafayla aynı hayatı taşıyor olabilmek çok acı, çok ağır. Gerçekten çok ağır. Ama işte ülkenin gerçeği, yapabilecek bir şey yok ki. Ülke böyle yaşıyor. Geneli bu yani. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir hatırlatma. Yarın klasik kitap yayını yok. Bazıları öyle hazırlanmışlar, değil. Haftaya çarşamba günü. Neden çarşamba? Bir sarayın son cuması. Bir ay değerlendirmesi yapıyoruz. Serbest uçuş dertleşme yayını, biliyorsunuz. Bu ayın son cuması 1 Ocağı denk geliyor. Ve müsaadenizle ben de tatil yapacağım o gün. Çalışmayacağım. Yayın yok. Perşembe gününü onu aldık. Öyle olunca klasik cümlesini istemiyorum. Çünkü çok önemli bir kitap. Kuyucaklı Yusuf'u konuşacağız. Öyle yapacağız. Üst üste 2 gün bizi gündemden kopartmaya Türkiye izin verir mi? İnşallah. İnşallah verir. Vermezse bakarız bir çaresine, ama önümüzdeki hafta. Ben yarın size şu arada okuduğum kitaplardan söz edeceğim. Bir yandan çünkü elimde başka kitaplar var. Onları da konuşacağız ama normal bir yayın yapacağız yarın. 2. Yayın arasında gelen maillerde sorulmuş. Evet, bu cumartesi günü takımdan ayrı düz koşu var. Saat 9.30'da, 26'sı oluyor galiba. 26 Aralık saat 21.30'da. Ben Timur'un, sevgili Timur Soykan'ın kitabında diyorum ya. Ay, Timur Soykan'a gitti kafa bu arada. Nasıl? Oh, vallahi kafa tamamen gitti yayının üzerine. Timur'un kanalında biz hep beraber Coşkun abiyle Coşkun Aral, Yekta Kopan, ben ve Timur takımdan ayrı düz koşu yapacağız. Hem bir yıl değerlendirmesi olacak o da. Tıpkı bizim işte önümüzdeki hafta yapacağımız gibi. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yapacağımız gibi. Cumartesi akşam saat 21.30'da da, bu cumartesi akşam o olacak. Onu da duyurayım kapatmadan programı aklımdayken. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu sabah da beraberdik. Sağ olun geldiniz buraya. Konuşmalara eşlik ettiniz, yazdınız, çizdiniz, düşündüğünüz aralardaki mailler, önemlerini anlattım. Gördünüz siz de zaten. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Bu yayın sürmeli. Benim de içinde olduğum, benim derken sizi kastediyorum. Benim de içinde olduğum bu yayın sürmeli. Çünkü insanlar burada normal medyadaki gibi davranmıyorlar. Bir kere haberler açık açık konuşuluyor. Onun ötesinde ben de fikir beyan edebiliyorum diyorsanız ve bu yayını ben nasıl desteklerim birader diye düşünecek olursanız bakın şunları yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Şu abone ol düğmesini gördünüz mü? Heh, en önemlisi o işte. O düğmeye sadece YouTube'da Ünsal Ünlü kanalından değil, ünsalunlu.com.tr'den benim internet sistemden de ulaşma şansınız var. Ama onu tıklamakla demin dediklerimi yapmış olacaksınız siz. Ben bugünün medya düzenine mahkum değilim kardeşim. Ben seçerim. Ben istediğimi izlerim demiş olacaksınız. Abone olmak paralı pullu bir şey değil ayrıca. Sadece bir mail adresi yazacaksınız. Yanındaki zil işareti de onu da tıklarsanız abone olduktan sonra yayınlar başlamadan size haber gelecek anlamını taşıyor. Bir de abone ol düğmesi var. Onun yanında katıl düğmesi var. Özür dilerim. Katıl düğmesine de hem YouTube'dan hem ünsalunlu.com.tr'den ulaşabiliyorsunuz. Anlamı şu. Bu yayına küçük katkılarla aylık destek vermeniz mümkün. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj bu. Ama isterseniz. Ne demek? İstemezseniz yapmak zorunda değilsiniz. Bu yayın her zaman parasızdı ve bundan sonra da hep parasız olacak. Bütün bunların dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişme şansına sahip değil. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9 olduğunda ölmezse akıllısan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok bereketli, huzurlu, güler yüzlü, şık bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Görüşürüz.